Benim Anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı.
Herkese selamlar. 94.9 Açık Radyo'da bir haftaya daha başlıyoruz. Benim Anayasam'da anayasanın bizim olabilmesi için, benimseyebilmemiz için yeni anayasayı görmek istediklerimizi konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz Hülya Gülbahar olacak. Kendisiyle kadınlarla ilgili, kadınların yeni anayasada görmek istedikleriyle ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz kadınlar özellikle Türk Ceza Kanunu'nun yapımı aşamasında son derece güzel bir örnek sergilemişlerdi. Sivil toplum kuruluşlarının yasa yapım süreçlerine dair çok büyük bir baskı gerçekleştirmişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her gün komisyonlara katılmışlar, dilekçeler vermişler ve Türk Ceza Kanunu'nun yeni şeklinde belirleyici olmuşlardı. Türkiye'deki kadın hareketi aslında ikinci meşrutiyete kadar dayanıyor. İkinci meşrutiyetin o özgürlükçü ortamında ya da özgürlüklerin yeni bulunduğu ortamında kadın hareketleri de son derece güçlü bir şekilde ortaya çıkmışlardı. Ancak daha sonra Cumhuriyet'le birlikte başlayan bazı sorunlarla birlikte, baskıcı dönemle birlikte kadın hareketi aslında geriye plana düştü. Bunun yanında Avrupa'dan çok daha önce kadınların seçme ve seçilme haklarının verilmesi ve haklarıyla ilgili iyileştirmeler büyük olasılıkla bu hareketi aslında geri plana itti. Ama daha sonra özellikle 90'larla birlikte, tabii bu 60'ların da sonundaki cinsiyet özgürleşmesiyle birlikte Türkiye'ye 20-30 sene sonra yansıdı ve Türkiye'de şu anda olabildiğince güçlü bir feminist hareket var. Çok sayıda kuruluşları var kadınların ve bunun yanında çeşitli şekillerde sivil toplum kuruluşlarıyla mecliste ve diğer platformlarda kendilerini göstermeye çalışıyorlar. İşte bunlar bu kadın örgütlerinin bir tanesinin başıydı Hülya Gülbahar. Kader'in, yani Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği'nin başkanıydı. Şu anda değil, sadece feminist bir avukat olarak görevini icra etmeye devam ediyor ve çeşitli platformlarda özellikle yeni anayasanın yazımıyla ilgili toplantılarda ve konferanslarda kendisini görüyoruz. Az sonra kendisiyle kadınların yeni anayasada görmek istediklerini konuşacağız. Ama onun öncesinde parçamızı çalalım. 19 Mayıs'ta gösterime giren şahane bir film var. Kadın İsterse diye Türkçe'ye çevrildi. Fransızca orijinal adı Potiche. Catherine Deneuve güzellemesi olarak söyleyebiliriz bu filmi. Son derece naif, 1977'de geçen nostaljik bir film. Ve o şahane filmden gelsin. Orada çünkü bir kadının bir ev kadınlığından, ev hanımlığından hatta nasıl bir fabrikanın başına geçtiğini, kocasının yerine ve ondan çok daha iyi bir şekilde fabrikayı yönetebildiğini biraz da kadın hakları açısından gösteren çok güzel bir film. O filmde Catherine Deneuve'in şahane sesinden geliyor. C'est beau la vie. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson. Que c'est beau la vie.
Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux et son cri par-dessus tout. Que c'est beau la vie.
Tout ce qui tremble et palpite,
tout ce qui lutte et se bat,
tout ce que j'ai cru trop vite.
A jamais perdu pour moi.
Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter. Que c'est beau la vie.
Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau.
La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. que c'est beau, c'est beau la vie.
Tout ce que j'ai failli perdre,
tout ce qui m'est redonné,
aujourd'hui me monte aux lèvres
en cette fin de journée.
Pouvoir encore en partager ma jeunesse et mes idées avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie.
Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau,
c'est beau,
c'est beau la vie.
Evet, şimdi François Ozon'un bu şarkı filmini, son filmini bütün herkese tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten dediğimiz gibi kadınların neler yapabileceğine dair güzel bir film. Hülya Hanım biraz sonra bizimle birlikte olacak. Biz onun öncesinde kadınların sorunlarıyla biraz ilgilenelim. Kadınlar biliyorsunuz ülkemizde özellikle namus cinayetleriyle gündeme geliyorlar. Son derece ilkel diyebileceğimiz bir zihniyetle sadece birileriyle birlikte oldukları için veya birilerinin tecavüzüne uğradıkları için maalesef hayatlarını kaybedebiliyorlar. Devletin bu konuda yapması gereken koruma önlemleri var. Sosyal devlet gereğince yapması gereken önlemler var, alması gereken önlemler var. Ancak bunlar yeterli seviyede değil maalesef. Ancak kadınların bu yönde talepleri var. O talepleri işte biraz sonra dinleyeceğiz Hülya Hanım'dan. Bunun yanında toplumsal cinsiyet açısından da eşitsiz bir durumda kadınlar. Özellikle meclis ve temsil açısından. Geçen dönemde son derece az, %10'luk bir temsil oranı vardı. Anlaşılan bu temsil oranı %20'ye çıkacak büyük olasılıkla bu yeni mecliste. Çünkü CHP'nin kadın aday sayısı arttı. BDP'nin zaten her zaman fazlaydı. Tabii temsil eden insanların sayısına göre, yani seçilen milletvekilleri sayısına göre. Zaten BDP meclise milletvekili sokup %50 kadın kotasını uygulayan, zaten iki eş başkanından bir tanesi kadın olmak zorunda olan bir parti. Bu açıdan kendileriyle de kendileri aslında Türkiye siyasetine de çok güzel bir mesaj veriyor. Gelecek hafta büyük olasılıkla konuğumuz Sebahat Tuncel olacak. Kendisiyle bunları konuşacağız. Kendisi İstanbul'dan BDP'nin de üyesi olduğu bloğun milletvekili adayı. Kadınların temsili tabii ki doğrudan kadın haklarının ve eşitliğin gelmesini sağlamayacak. Ancak bu yönde atılmış güzel bir adım olacak. Şimdi yeni bir parça dinleyelim. Daha sonra Hülya Hanım'la kadınların yeni anayasada görmek istediklerini konuşalım.
Somewhere to go instead of feeling sad. Be happy, you're not all alone. Instead of feeling low, get high on everything you love. Instead of wasting time, feel good about what you're dreaming of. Instead of trying to win something you never understood, just play the game, you know, eventually you'll love her good. It's silly to pretend that you have something you don't own. Just let her be your woman and you'll be her man. Yourself in the black instead of losing hope. Touch up the things that feel out of whack instead of being old. Be young because you know you are instead of being...
Evet Hülya Hanım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Anayasa Kadın Platformu kurucusu olduğunuzu ben söylemeyi unuttum. Demek ki anayasada görmek istedikleriniz var. Nelerdir? Hemen hızlıca girelim.
Yani 200'e yakın kadın grubu 2007'de oluşturmuştuk Anayasa Kadın Platformu'nu. Anayasa Kadın Platformu'nda bu sefer daha önceki kadın platformlarından farklı bir şey yaptık. Bu da bizim hakkımız diye düşünüyoruz. Anayasanın sadece kadınlarla ilgili maddeleri konusunda değil, anayasanın bütünü konusunda görüş oluşturacağız dedik. Buna tabii örneğin seçim sistemleri başta olmak üzere ya da bağımsız yargı başta olmak üzere.
Bu konularda kadınların farklı bir bakış açısı var anlaşılan. Nedir?
Tabii bütün bu alanlarda eşit temsil istemek dışında iktidarın daha yaygınlaştırıldığı bir devlet modeli. Eril ve bütün yetkilerin tek kişi üzerinde toplandığı bir modele göre bizim kesinlikle tercih ettiğimiz bir model. Dolayısıyla örneğin...
Yani yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden mi bahsediyoruz?
Yerel yönetimlerin güçlendirilmesinden bahsediyoruz ya da hani devletin rolünün bütün bir toplumsal hayatta biraz daha daraltılmasından, devletin rolünün bırakınız vatandaşlarına karşı insan hakları ihlallerinde bizzat devletin bulunmasının, bireylerin başka bireylere karşı yaptığı ihlallere karşı onları durdurucu, engelleyici rolü olmasını, onun dışında da çok fazla devletin kendi kendisini işlevlendirmemesini istiyoruz.
Bu anlamda yani biraz liberal bir bakış açısı, yani siyasi anlamda liberal bir bakış açısı.
Çok liberal diyemeyeceğim çünkü anayasanın başlangıç ilkelerinin ilk üç maddesinin değiştirilebileceğini ama örneğin sosyal devlet ilkesinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Onun için pek ben liberal olduğunu düşünmüyorum bakış açısının ama yani kamu yararı, doğanın korunması, ekolojik bir toplum yapısının yaratılması açısından devlet müdahalesinin kaçınılmaz olacağı durumlarda bu müdahaleyi biz istiyoruz. Hı hı. Yani sadece savunmuyoruz, talep ediyoruz böyle bir müdahalede bulunması gerektiğini.
Peki,
çünkü
özel olarak...
doğayı sadece kamu değil... bireysel kar hırslarıyla yapılan yanlış yatırımlar da tahrip ediyor. Onda devletin engelleyici, durdurucu olması lazım.
Ama şu anda bir işbirliği içerisinde gidiyorlarmış gibi değil mi?
Tabii ki.
Peki
özel devlet olarak... bu şu anda yani.
Özel olarak kadınlarla ilgili ne gibi düzenlemeler talep ediyorsunuz?
Şimdi 2007'de Özbud'un başkanlığında hazırlanan bir taslak vardı. Biz ilk oluşumumuzu zaten o taslağa borçluyuz. Bir panik örgütlenmesi bizimki. Taslakta birdenbire...
Dolayısıyla 2007-2008'den beri bu platform var.
Tabii. 2007'den de kurulduk zaten. 2007'den beri. Ayrıca faaliyetimizi de sürdürüyoruz bu arada. Hani kamuoyu çok bilmese de, örneğin Kader Genel Başkanı'yken ben... Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu'yla, BM ile bir ortak çalışmamız oldu. Bu çalışmanın 5 günlük eğitici eğitimi Türkiye çapında yapılan bir eğitim oldu. 2 yıl boyunca Türkiye çapında 3000'e yakın kadına ulaşacak şekilde anayasa anlattık. Başka şeyler de anlattık ama anayasa tartıştık nasıl yapmamız gerektiği konusunda.
2007... Peki o katılımcılardan da mesela onların görmek istediklerini aldınız mı? Çünkü bu bir anda Güney Afrika modeline döndü. Onların ayağına, yani Anadolu'daki herkesin ayağına gidip anayasayı anlatmak Güney Afrika'da da yaşanmıştı ama bir de halktan talep de alınmıştı orada. Ne görmek istediklerine dair dilekçeler alınmıştı. Sizin böyle bir işleviniz oldu mu?
Yani bizim zaten 2007'de hazırladığımız talepler de bu yönde. Şimdi zaten yaptığımız bir şeye böyle süslü bir ad vererek Ya Anadolu'ya gitmek ne demek ayrıca? Yani ben başka bir şey anlatıyordum. Siz götürdünüz. Ne demek Anadolu'ya gitmek yani?
genelde bu iş için çünkü ya Ankara kullanılıyor ya İstanbul. O yüzden yani bu oturmuş olduğu için kullandım ama.
Ama o hep bir yerlerde bir merkezden gidilir oralara biliyorsunuz değil mi? Yani beraber bir şey yapılmaz. Biz yani bizim öyle Anadolu'ya gitmek gibi bir derdimiz yok. Yani beraberiz zaten beraber çalışıyoruz oradaki kadın örgütleriyle. Yani toplantılarımızı mümkün olduğunca değişik bölgelerde örgütlemeye çalışıyoruz. Bazen kendi iç toplantılarımızı bile atıyorum Karadeniz'in bir ilinde yapabiliyoruz. Onun için bizim
bu öyle bile zaten farklı bir bakış
Anadolu'ya
açısı.
Gitmek gibi bir kavramımız yok. Bunu hatırlattınız çok iyi oldu. Şimdi Güney Afrika modelinin aslında Türkiye'de tartışılmasını sağlayan, yani bu kadar geniş tartışılmasını sağlamakta Anayasa Kadın Platformu'nun büyük emeği var. Çünkü biz örnek araştırırken hangi ülkelere bakarız derken dünyadan anayasasını yeni yapmış. Gözümüze Güney Afrika anayasası ve süreci, anayasa yapma süreci çarpmıştı. O yüzden bunu biraz araştırdık. Bazı akademisyen arkadaşlarımızla da ama anayasacı olmayan, çünkü anayasacılar zaten biliyordu bu süreci. Ama biz onlardan biraz hızlı davranmış olduk. O modelin Türkiye'de tanınmasını sağlamak açısından. Epey bir tanıtımını da yaptık. Güzel, çok güzel ve katılımcı bir model. Yalnız orada şöyle de bir şey var. Yani sivil toplum örgütleri sürecin içerisine katmak çok önemli. Şimdi örgütsüz bireylerle anayasa yapacağım deyip toplumun iyi kötü 80 anayasasına rağmen örgütlenebilmiş kesimlerini dışlayarak anayasa yapılmaz. İki, bu tür Güney Afrika modeli gibi modelleri hayata geçirmek için yola çıkan yapıların hani toplumsal karşılığı olması lazım. Mesela biz anayasa kadın platformuyuz. Kadınların talepleri açısından bir araya geldik. Ahmet Mehmet bir araya gelmiş, Anadolu'ya gidiyor, anayasa yapıyor. Güney Afrika modeli bu değil. Bu model değil zaten. Bunun ben tabii ki bütün çalışmalar yararlı anayasa açısından. Ama gittim Anadolu'ya gittim, halktan talep topladım. Ben kimim o ayrı bir konu. Hani her isteyen vatandaş Anadolu'ya gidip halktan talep toplayıp anayasa
buna yapıyorum. Sivil toplum da dahil yani. Devlet bunu yapmasın ama sivil toplumun da bunu yapması mantıklı değil diyorsunuz öyle mi?
Yani şimdi...
Ya da böyle olmamalı.
Ben orada bir hata, bir şey görüyorum. Orada bir problem görüyorum o çalışma tarzında. Ya tabii ki herkes yapabilir ama anayasa gerçekten sahici bir iş. Yani kesimler belli. Kürtler var, Aleviler var, Hristiyanlar var bu ülkede. Kadınlar var. Yani çevre hareketi olmaya çalışan, ne kadarsa Türkiye'nin gücü o kadar bir hareket var. Yani ve bunların sahici, can yakıcı sorunları var. Ve anayasa dediğimiz mesele bunları çözmek için yapılacak mesele. Şimdi hükümetin bu anlamdaki yaklaşımı da o anlamda ne yazık ki çok uzun zamandır çok otoriter, çok uzlaşmasız, hiçbir katılım içermeyen bir yöntem. Anayasa bu kesimler için var. Bunların sorunlarını çözmek için var. Ama bunlar anayasa sürecinin içinde hiçbir zaman olmuyorlar. Şimdi bu işte Anadolu'ya giden ekipler halinde olan modelde de yine şey yok. Bu kesimlerin bizzat kendi sahiçlik talepleri yok. Ha bu kesimlerin birbiriyle iletişim için yaptığı işlerin ben çok ona anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama bunların hiçbirisine ile değmeyen, gidip birey görüş toplayacağım diyen bir görüş için biraz daha düşünmek lazım. Yani tek ülkedeki tek anayasa çalışması gibi gösterilmesi de çok mantıklı değil bu arada medya aracılığıyla. Çünkü çok teşekkür ediyorum ben burada Anayasa Kadın Platformu'na söz verdiğiniz için. Ama neredeyse şu anda Türkiye'de bir takım gruplar anayasa çalışması yapıyor. Tek bir grup Anadolu'yu gezip anayasa yapıyormuş gibi bir
evet,
hava yaratılıyor.
Mesela geçen hafta biz ekolojik anayasa girişimini davet etmiştik buraya. Çok farklı platformlar var. Peki siz Türk Ceza Kanunu'nun yapımında özellikle kadınlar çok etkili olmuştu. Birçok maddeyi
Medeni
değiştirmişlerdi.
Kanun.
Medeni kanunda da aynı şekilde. Peki anayasada da böyle bir baskı kurmayı düşünüyor musunuz? Ve kuracaksanız da bunu nasıl bir yönteme dayandıracaksınız?
Şimdi bizim taleplerimiz internette giren herkes Anayasa Kadın Platformu dediği zaman talepleri
nedir
bulabilir.
Web sayfası?
Özel şimdi kadın insan hakları kaderin web sayfalarında var ama medyada da yer almıştı bu talepler. Biraz uzunca bir metin. Burada uzun uzun konuşamıyoruz onun üzerine. İşte internette Google'dan Anayasa Kadın Platformu dinde bir talepler çizelgesi var, bulunabilir. Şimdi bu çizelge Özbudunların hazırladığı taslağa karşı hazırlanan bir çizelgeydi bizim çizelgemiz. Örneğin biz bir giriş maddesi yazılabilir. Hani yazılsın demiyoruz ama yazılabilir bir başlangıç maddesi. Anayasalarda yazıyorlar bunu ama bu maddede örneğin çok kısa ve öz olmalı. Ve hani ülkenin gelecek vizyonu olmalı onun içerisinde. Türk milliyetçiliği gibi kavramlar olmamalı. Mesela Özbud'un şeyinde unutulmuş o Türk milleti diyen bir başlangıç şeyi var, önerisi var Özbud'un taslağının. Biz oraya mutlaka insan haklarına dayalı, çevreye, hayvan haklarına duyarlı, demokratik, çoğulculuğun altını tabii her yerde çiziyoruz. Katılımcı, özgürlükçü, sosyal adalet ilkesi. İşte bu fark, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kavramının başlangıçta yer almasını istemiştik o dönemde. Örnek olarak veriyorum. Ben örneğin Özbud'un taslağında çalışma hakkı maddesi çalışmanın esasları olmuştu. Biz çalışmanın çok önemli bir kavram olduğuna inanıyoruz. O yüzden o çalışmanın esasları gibi muğlak bir formülasyonu bir çok yaşamsal bir hak olan çalışma hakkı açısından yetersiz olduğunu düşündük. Mesela ona alternatif de önermiştik.
Mesela bu alternatifin içinde çalışan kadınlarla ilgili özel maddeler var mıydı? Ona yönelik düzenleme var mıydı?
Var. Kadınlarla ilgili yani oralara çok girmiyorum. Onu nasıl olsa her platformda duyurmaya çalışıyoruz diye burada. Fakat bizim şöyle de bir yaklaşımımız var. Biz biyolojik farklılıklara dayalı olarak çalışma hayatında kadınları koruyorum diyerek hani gece çalışması, fazla çalışma yapılması, yer esnek altı çalışma işlerinde çalışması gibi kadına karşı ayrımcılıkların yapılmasına tamamen karşıyız. Biz buna 2007'de de karşıydık. Yani biz farklıyız. Yaratılışlarımız ve fıtratlarımız farklı mantığına 2007'den beri itiraz ediyoruz. Ne yazık ki bizim başbakanımızın ve hükümetimizin mantığı bu. Bu 100 yıl, 200 yıl önceki mantık ve strateji. Geçen Alman Adalet Bakanı'yla bir toplantıda karşılaştık. Ben söz ettim, bizde eşitlik yerine farklılık, işlev farklılıkları hayatta, yaratılış farklılıklarına dayalı işlev farklılıkları.
Ama ister istemez 3 çocuğunuz olduğu için mecburen yani o evet, çocuklara birisinde bakması lazım.
İnanamadı eski Alman Adalet Bakanı, anayasacı ayrıca. Biz bunu 1900 küsurdaki anayasada terk ettik bu görüşü ve eşitlik görüşüne geçtik dedi. Şimdi biz tam tersini yapıyoruz. Eşitlik görüşünü terk ederek farklılık ve devlet ve erkek egemen yapının ve erkeklerin koruyacağı bir kadın kategorisi yaratmaya çalışıyoruz.
Peki bu konuda mesela bir sessizlik olsaydı ve siz bu eşitliği, yani farklılığı değil de eşitliği sağlamaya çalışsaydınız çok ilerleme kaydedebilirdiniz ama karşımızda farklılığı ön plana almaya çalışan bir hükümet var ve hükümet politikası ve başbakan var. Şimdi buna doğrudan karşı çıkmak sanki daha mı zor? Çünkü çok bariz bir şekilde sessizlik yok. Doğrudan farklılığı isteyen bir grup var ve çok da büyük bir grup. Hükümet sonuçta. Şimdi yani, bu daha mı zorlaştırıyor sizin işinizi?
Vatandaşlarımız öyle bir yetki verdi ki onun dediği kanun oluyor. Yani şimdi 12, dolayısıyla Haziran seçimleri çok önemli. Tek başına bir tek başına bir anayasa yapma çoğunluğu çıktığı takdirde ben kendi adıma söyleyeyim bu bölümü. Hiçbir şekilde eşitlik temeline ve eşit temsil temeline dayalı bir anayasa yapılacağına inanmıyorum. Zaten o yetkiyi bu seçimde alabilmek için bu kadar çalışılmasının arkasında da anayasayı tek başına yapmak, 2012'de başkanlık sistemine geçirmek var. Başkanlık sistemine karşıyız biz Anayasa Kadın Platformu'ndaki kadınlar olarak. Çünkü yani eril bir hiyerarşik, dikey bir devlet yapısının daha da pekiştirilmesi anlamına geliyor Türkiye koşulları için. ABD'de iyi işliyor olabilir o sistem. Ben ABD'deki sistemin de çok mükemmel bir sistem olduğuna inanmayanlardanım. Ben bazıları çok beğeniyor. Türkiye için de örnek almak istiyor. Ben beğenmiyorum. Birçok kadın beğenmiyor bu sistemi. Yani iki partiye dayalı bir sistem. Partilerin yapısı ve ideolojik çerçeveleri istediği kadar esnek olsun, toplumdaki farklı fikirlere ve farklılıklara hiçbir zaman hayat hakkı tanıyamıyor. Ben sosyalist bir devlet başkanı adayı Amerika'da hiçbir zaman olamayacağını.
Peki kadın görüyorum. Olsa? Şimdi burada yani ben anladığımı düşünüyorum sizin mantığınızı. Başkan kadın olsa da karşı mısınız buna?
Türkiye'de.
Evet.
Başkanlık sistemine karşıyız.
Evet işte yani çünkü dikey bir yapılanmanın tabii, doğrudan yani, eril olması.
Tabii. Şimdi bu tür bir Anayasa Kadın Platformu'nun zaten talebi şu. Bütün seçim ve atamayla gelen bütün mekanizmalarda artı eksi beş hata payıyla cinsiyet eşitliği temsilinin öngörülmesi.
%45 kota olarak formüle edebilir miyiz bunu?
Etmedik.
Peki.
Pazar edeceğiz orada. Hani artı eksi. Ama şimdi bakın şöyle bir problem var. Yani şimdi Türkiye'de Güney Afrika modeli ve işte Anadolu'ya giden bir takım anayasa yapma çalışmaları falan. Neden ben mesafeli duruyorum? Anayasa nedir? Toplum sözleşmesi. Böyle deniyor. Bu tanımı da biraz olgunlaştırmak
evet,
lazım ama.
Zorlanmaya başladı. Hani, özellikle ekolojik toplum, anayasa nedeniyle.
Hangi toplum? Kim, toplumun kimi yapıyor bu anayasayı? Şu ana kadar hani bir iki dünya istisnası dışında bütün dünyada erkekler yapmış. Kadınlar öznesi değil bu anayasaların. Yani toplumun erkek bireylerinin kadınlar üzerindeki hakimiyetini de sürdürebilmek ve devleti birlikte nasıl yöneteceklerini. Hani yargıyı, şeyi, iktidarı nasıl paylaşacaklarını anlatan bir şey anayasa denen şey. Abartmayalım anayasanın ne olduğunu. İyi anlayalım. Anayasa bu. Hani kadınlar sistem bu. Hiçbir zaman öznesi olmamışız. Hep konusu olmuşuz. Bizim üzerimizden. Şimdi yine olan o. Yani iktidarın yapmaya çalıştığı da o. Kadınlara bir rol biçiyor. Ben bunu anayasaya koyacağım diyor. Hayır diyoruz. Dinlemiyor. Yani herkes sesini ne kadar dinletebiliyorsa kadınlar olarak da o kadar dinletebileceğiz. Bu eşitlik meselesi ve eşit temsil meselesinin önemini. Yani işte Türkiye'nin, bu ayrıca sadece eşitlik meselesinin sadece kadınların sorunu olduğunda inanmıyoruz. Bakın şimdi kadın ve aileden sorumlu Devlet Bakanlığı kaldırılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oluyor. Şimdi yani kadınla aileyi ve bütün toplumun sosyal politikalarını, yani işte yaş çocuk bakımı, yaşlı bakımı, yoksullara yardım, hatta yeni eğitimsiz kesimleri de eklemişler. Bu şeyin içine, kategorinin içine hep yaşlılar, çocuklar, hastalar filan, kadınlar gibi bir kategori vardı. Şimdi buna eğitim dışı kalmış bireyler, çok yoksullar, tarımda çalışanlar filan gibi yeni kategoriler eklenmiş ailenin ve kadın üzerine.
Kadının alanı iyice küçültülüyor yani.
Yok, hayır, aile içinde varsa var, yoksa yok, evet, kadın. Ama bakın buna erkekler karar veriyor. Ve gördüğünüz gibi şimdi 30 yıllık bir kazanım Türkiye'de ve tek resmi eşitliği sağlama mekanizması ortadan kalkıyor. Kimsenin sesi çıkmıyor kadınlardan.
Ama şimdi
başka.
Siz yeni anayasa yapım sürecinde müdahale edip bunu engellemeyi düşünüyorsunuz. Gerekirse yine Ankara'ya mecliste yapılırsa eğer kamp kuracaksınız yani.
Evet tabii, yani hala çalışıyoruz zaten bu konuyla ilgili ama herhalde etkimiz, sonuç alıcılığımız toplumdaki diğer demokratik kesimlerin talepleri konusunda ne kadar sonuç, anayasa çok ciddi bir şey çünkü. Yani bakın o TCK, Medeni Kanun falan, bunlar çok önemli kanunlardı ama anayasadan bahsediyoruz.
Bence daha da etkili olacaksınız.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyoruz. Eski Kader Başkanı, şu anda da Anayasa Kadın Platformu kurucularından avukat Hülya Gülbahar'la konuştuk. İyi haftalar diliyoruz. Gelecek hafta Benim Anayasam'da görüşmek üzere.
Benim Anayasam. Yeni anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.